Herkese selamlar. Mugello'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün MotoGP'de geç başlayan sezon hakkında yorumlarımızı yapacağız. Uzun süre sonra kayda giriyoruz. Her zamanki bir Cem Çağla ile birlikteyiz. Abi hoş geldin, nasılsın? Vallahi hoş. Özledik sizi ya.
Hoş bulduk. Ben de açıkçası hem kayda girmeyi hem de dinleyenlerle buluşmayı çok özledim. Çok uzun bir süre sonra tekrar mikrofon başında olmak güzel, heyecan verici.
Yani abi en son şeyleri yapmıştık galiba, yani 2020 sezonundan beklentilerimiz, işte sürpriz tahminlerimiz hepsi patladı gibi duruyor şu anki duruma bakarsak, sürece bakarsak.
Yani ama belki bazıları geçerlidir hala, sonuçta testlerden sonra konuşmuştuk o programda. Testler hala baki, hala takımlar, markalar oradaki datalarla gelecekler Herez'e 19 Temmuz'da. Sonuçta nispeten bazıları geçerlidir yani söylediklerimizin. Tabii değişen şeyler de var, özellikle transferler ki birazdan konuşacağız.
Evet evet. Abi ben o zaman direkt bilgiyi vereyim. Hani 8 Mart günü Katar'da başlaması düşünülüyordu yeni sezonu. Bu süreçten dolayı 19 Temmuz 2020 günü Herez'deki yarışla başlayacak. Bu sezon 13 yarış planlanıyor. Koşulması hani bu kesinleşen 13 yarış var. Daha iyi hale gelebilirse Amerika, Arjantin, Tayland ve Malezya yarışları da koşulacak. Tabii bu 13 yarışın hepsi Avrupa pistleri. Bu diğer az önce bahsettiğim Amerika, Arjantin, Tayland ve Malezya yarışlarının koşulup koşulmayacağı da 31 Temmuz'dan önce açıklanması bekleniyormuş. Ben biraz üzücü olacak ama yani bu yıl programımıza da ismini veren efsanevi Mugello pisti yarış takviminde yok. Hatta Formula 1 yarış takvimine girdi.
MotoGP'de olmayışı tamam, eyvallah, bir yerden sonra kabullendik ama sonra Formula 1'de olması gerçekten şey oldu. Yani bir kıskanmaya yol açmadı değil. Öyle söyleyeyim. Bir de kısaca bir bilgi vereyim. Dedin ya 31 Temmuz'dan önce açıklanması bekleniyor diye. Bu kalan 4-5 yarışın. Amerika ertelendi. Amerika 2021'de gerçekleştirilecek. Fakat şöyle bir durum var. Amerika ertelendiyse muhtemelen Arjantin de ertelenecek. Çünkü bu iki yarış arka arkaydı. Sezonun ikinci ve üçüncü yarışları olarak gerçekleştiriliyordu. Maliyetler düşüktü. Hemen Amerika ve Güney Amerika arasında MotoGP yönetimi hemen taşınıyordu bir hafta içerisinde. Fakat şu an muhtemelen Amerika ve Arjantin olmayacak. Öte yandan hani Malezya ve Tayland'ın da gerçekleşmeme ihtimali yüksek. Yani bu sezonu bence Avrupa'da bitirebiliriz. Özet vermek gerekirse.
Anladım abi. Vallahi ben bilmiyordum bu durumu. Gerçekten. Tabii bunlar biraz iddia ama.
Yani değiştirebilecek şeyler tabii ki.
Evet. Evet. Yani şimdi 13 yarış diyoruz ama bu 13 yarışın sadece 8 farklı pistte koşulacak. Yani o nasıl olacak, o da ayrı bir mevzu. Yani şey anlamında diyorum, belki bazı takımlar mesela Red Bull Ring Avusturya'daki Ducati'ye uygun gelen bir pist açık. Hani açık söylemek gerekirse burada iki yarış var. Belki buradan Ducati daha kazançlı çıkacak. Ama Barcelona'da tam tersine Honda'ya hani daha çok yakın bir pist. Bakalım ne olacak. Bir daha bir son olarak yani seyircisiz bir Mugello'da gerçekten nasıl olurdu? O elektrikli testere motorlarının sesini duymadan, o yani, sarı meşaleler yanmadan.
Yani 80 bin, 70 bin, 90 bin bandında insan katıyordu Mugello'ya her hafta sonu, her yıl. Gerçekten tatsız olurdu seyircisiz olması. O sarı meşaleleri görmeden, Rossi'nin türbününü görmeden tatsız olurdu. Yani sadece Mugello'da değil, Assen gibi bir
evet,
efsanevi bir pistte 2020 sezonunda bulunmuyor takvimde. Öte yandan Phillip Island gibi bir pistte, yani hız tapınağı denilen bir yer. Yani ilk Grand Prix'nin, motosiklet Grand Prix'sinin yapıldığı yer de yok pistte. Yani benim açıkçası en çok üzüldüğüm bu arada şey oldu, Phillip Island oldu. Çünkü Phillip Island yani hem benim hem birçok MotoGP severin favori pistidir. Yani ne olursa olsun herkes orada yarışmak ister. Mükemmel bir pist, harika bir tasarım var. Rekabet her zaman çok üst seviyededir orada. Ama orası da çıktı Japonya ile birlikte. Dediğin gibi 13 farklı yarış var ama sadece 8 pist var. Hep ikişer ikişer gerçekleştirilecek. Bu durum daha çok Honda ve Ducati'nin işine geldi tabii ki. Yamaha'nın bir kazancı olmayacak her zamanki gibi. Yamaha belki Le Mans'da biraz iddialı olabilir. Onun dışında şu kısaca pistlerden de bahsedeyim ben hızlıca. Jerez'de gerçekleştirecek ilk iki yarış. Sonra Brno'ya gidiyoruz. Ondan sonra arka arka iki yarış Avusturya'da. Daha sonra arka arka iki yarış Misano'da. Sonra Katalunya'da. Sonra Le Mans. Sonra tekrar arka arka iki tane Aragon. Ve sonra iki tane de Valencia ile Kasım ayının ortasında sezon bitiyor. Şu anki takvim bu. Özet geçmek gerekirse.
Vallahi abi yani nasıl olacak gerçekten ilginç. Şimdi bu az senden bahsettin ama iki pisti daha bahsedeceğim. Sassenring biliyorsun Marc Marquez'in neredeyse hükümdarlığını kurduğu bir yer. O da tabii, bu yıl takvimde yok. Evet. Ve muhtemelen dünyanın en ünlü pisti olabilir. Hem MotoGP ve hem Formula 1 takviminde var biliyorsun. İngiltere'nin adanın gözbebeği Silverstone. Bu yıl takvimde yok. Ve son olarak şunu da söyleyeyim. Bu sezon ilk defa koşulacaktı biliyorsun Finlandiya yarışı. O da bu yıl iptal oldu.
O evet yok. Yani şöyle bir durum bekliyordu herkes. 2020 sezonu Fabio Quartararo 20 yaşında ve 20 numarasıyla 20 farklı pist. Yani bir Quartararo senesi bekleniyordu. Hakikaten yani o öyle bir durum öyle bir durum olmaması için resmen hani dünya çapında bir pandemi oldu ve salgın bir hastalık. Gerçekten tam tersi her şey oldu. Silverstone konusunda bir şey ekleyip pist taraflarını, takvim tarafını biraz geçelim. Silverstone olmayacak MotoGP'de ama Formula 1'de iki yarış olacak Silverstone'da. O da aynı Mugello'daki gibi bir kıskançlığa yol açmadı değil açıkçası.
Valla bakalım yani gerçekten ne diyelim ya. Abi şundan bahsedeceğim. Ben son konuşmamızdan beri paddock'ta çok değişim oldu. Rossi, Petrucci ve Pol Espargaro gelecek yıl mevcut takımlarında olmayacak biliyorsunuz. Bu değişimler bu sezonu etkiler mi? Yani örneğin Petrucci'nin koltuğuna Jack Miller geçecek. Petrucci takım emirlerine uymama durumunu görür müyüz? Yani Lorenzo'nun 2017 senesinde Dovi'ye karşı hani gaz kes dedi direkt takım. Ve Lorenzo uymadı. Böyle durumlar böyle olaylar yaşanır mı sizce paddock'ta? Ben ilk onu sorayım.
Yani bir şunu söyleyeyim. Bu Formula 1 paddock gibi değil MotoGP. Daha fazla hani daha keskin emirler uygulanmıyor. Bir kere uygulatamazsınız. Çünkü sürücülerin takımların da sürücüyle doğrudan iletişimi, sesli olarak bir iletişimi söz konusu değil. Sadece pit boardlarla yani sürücüler start finish düzlüğünden geçerken gösteriliyor bazı rakamlar, bazı bilgiler. Ve onun dışında dashboard mesajları var. Yani orada da bizim bilemeyeceğimiz mesajlar var. 2017'deki olay şöyleydi. Bu arada Ducati'nin yani Lorenzo ile Ducati'nin sözleşmesi devam ediyordu. 2018'de de vardı. Yani ayrılmamıştı o zaman Lorenzo. Fakat orada Lorenzo'nun takım emrine uymaması gibi bir şey değildi. Yani adam çok keskin bir şekilde Ducati orada emir vermedi ona. Hani yol ver diye. Sadece orada tam hatırlamıyorum şimdi kodunu. Hatta daha sonra da Sepang'da oldu bu arada. Daha sonra çok geyiği dönmüştü, muhabbeti dönmüştü bunun. Bir şey 16'ydı galiba. Stage 16 mıydı neydi öyle bir şeydi. Ama ben sanmıyorum. Tam tersine, tam aksine. Mesela tamam Petrucci ayrılıyor Ducati'den. KTM'e gidecek. Hemen ondan bahsedeceğiz birazdan. Yani bu koltuğu aslında hak ettiğini gösterecek. Yani bu adamlar o formasyon turunu attıktan sonra... Grid'e yerleştikten sonra, vizörü kapattıktan sonra abi dünya umurlarında olmuyor. Tek istedikleri şey bir sıra daha fazla kazanabilmek, yarışı kazanabilmek, önündekine hızlı bir şekilde geçebilmek. Yani hiçbir şekilde öyle durumlar olacağını sanmıyorum ki Petrucci'nin zaten karakteri de hani hepimizin bildiği üzere çok eğlenceli, keyifli bir karakteri var. Neşeli bir insan padokta. Ben sanmıyorum öyle bir durum yaşanacağını. Yani paşa paşa çıkacak, yarış kazanmaya çalışacak. Avusturya'da, geçen sezon yapamadığını bu sene yapabilir Avusturya'da. Arka arka iki yarış var, Ducati'nin güçlü olduğu iki pist. Burada bir şeyler yapmaya çalışacak. Yani böyle bir sezonda da yani 13 yarış var. Yani her yarış bir final gibi. Çok geleceğe yönelik planlar yapamıyorsunuz. Anlık düşünmeniz gerekiyor. Yani her hafta maksimum almaya çalışacaktır bütün pilotlar gelecekleri için.
Vallahi bakalım. Şimdi bir diğer sorum biraz daha yönetim kısmına geçersek bu sezon şundan bahsedelim. Özel davetle yarışma hakkını kaldırdı MotoGP yönetimi ve bazı test pilotları açık açık tepki gösterdi bu duruma. Yani Ducati test pilotu Michel Pirro dedi ki yani Jorge Lorenzo Yamağı da Barcelona'da piste çıkacaktı. Ben de dedi belki piste çıkacaktım başka yarışlarda. Ama Honda dedi sırf kendisi için bu durumu istedi diye hatta spekülasyon yaptı. Şimdi bu durum tabii yayın öncesi de konuştuk. Pandemiden dolayı şeyin azaltılması için mümkün olduğunca takım ekiplerinin azaltılması için yapılıyor. Ama sizce bu çok şeyi değiştirebilir mi bu emir?
Yani şöyle söyleyeyim.
İlk onu ben sorayım.
Pirro'nun böyle bir açıklama yaptığını yani duymadım, bakmadım daha doğrusu ki yayından sonra bakacağım. Sen diyorsan belki vardır böyle bir şey. Tabii ki bakmışsındır mutlaka. Ama senin de dediğin gibi önemli olan burada yani padokta olabildiğince az insanın olması. Şöyle düşün yani bir hafta sonu eğer iki yarışçı daha fazla yarışacaksa örnek veriyorum 15 kişiden 30 kişinin daha fazla padoğa gelmesi demek, kalabalığı arttırması demek. Yani pandemi önlemleri dahilinde alınmış bir önlem bu. Ayrıca şimdi test pilotları genelde yeni parçaları denemek, yeni aerodinamik parçaları, yeni motorları denemek için geliyorlar pistlere, yarışıyorlar. O datalardan alınan geri bildirimlerle normal fabrika pilotlarına, fabrika takımlarına yardımcı oluyor markalar. Zaten şu an için şeyler dondurulmuş durumda. Hani 2020 içinde geliştirmeler yasak. Sadece KTM ve Aprilia'nın biraz ne denir ona imtiyazı var. Biraz daha onlara serbestlik tanındı bu konuda. Biraz daha rekabeti arttırmaları, Honda, Yamaha, Suzuki, Ducati gibi markalara yakınlaşabilmeleri için geliştirmeleri biraz daha açık onların. Yani sadece ya bu dönem zaten geliştirmeler yasak. O zaman özel izinle wildcard'da yarışan isimleri de yasaklayalım dediler. Tabii Lorenzo Yamaha ile yarışabilmesini yani yarışamayacak olması üzdü. Onu izleyemeyecek olmak hakikaten üzdü. Çünkü testlerdeki durumu hiç fena değildi. Yamaha ile tekrar yıllar sonra yarıştığını görmek iyi olurdu. Ama işin özeti bu sene wildcard'la sürücüleri izleyemeyeceğiz. Pirro, Stefan Bradl, Dani Pedrosa ki Pedrosa zaten yarışmayacaktı. Lorenzo gibi isimleri, test pilotlarını, Silvan Gintoli gibi isimleri göremeyeceğiz.
Anladım abi. Şimdi bu durum bence çok şey değiştirmeyecek ama yani iptal olmasaydı da değiştirmeyecekti ama işte o psikolojik etki yani Lorenzo'nun M1'e tekrar çıkışını görmek belki takımı tekrar ayağa kaldıracaktı.
Ya tabii geri bildirimleri çok yüksek olurdu. Lorenzo'nun hani evet. Şöyle padoğa baktığımızda motosikleti geliştirebilen, yönetebilen pilot sayısı şu an çok az gerçekten. Hani mesela Vinales bunu başarabilen bir isim değil. Bunu başarabilen isimler Rossi diyebiliriz, Marquez diyebiliriz. Pedrosa bu konuda çok başarılıydı. Dovizioso'nun biraz yeteneği var bu konuda. Onun dışında hani Aleix Espargaro'ya belki diyebiliriz. Hem Suzuki'nin hem Aprilia'nın gelişiminde geri bildirimlerindeki katkısı çok büyük. Geliştirmeler yasaksa tabii ki wildcard'larda hani bir anlamı kalmıyor yarışmanın. Asıl amacını kaybediyor wildcard'lar. Ama özetle dediğin gibi Lorenzo'yu yarışamayacak olması üzdü yani.
Peki az önce de bahsettiğiniz gibi KTM ve Aprilia hariç diğer tüm takımlar sene içerisinde motorlarını geliştiremeyecekler. Duyurulan emre göre. Yani çok basit bir hesapla sürücülere daha fazla rol düşecek. Yani nasıl anlatmaya çalışayım. Bu yani daha tecrübeli pilotlar bence daha genç pilotlardan daha fazla iş yapacak bu sezon. Çünkü gelişme olmadığı için motordan daha fazla mesela benim kendi görüşüm en azından sübjektif bir yorum olacak belki ama Valentino Rossi'nin Yamaha'dan aldığı verimle Maverick Vinales'in aldığı verim bence aynı değil. Zaten motorlar da birbirinin aynısı değil.
Ya ikisi de çok az verim alıyor. Onu net bir şekilde söyleyebiliriz de.
Yani evet. bu durum bence mesela daha tecrübeli pilotların işte Cal Crutchlow'un, işte Marc Marquez'in artık veya Valentino Rossi'nin daha fazla işine yarayacak benim görüşüm. Evet, bir Alex Rins'e göre veya bir Quartararo'ya göre daha kazançlılar bu durumda.
Yani birkaç şimdi boyuttan bakabiliriz buna. Şimdi birinci durum şu, zaten normal bir sezonda da olsa 2017, 18, 19 yani motor blokları zaten sezon başında şey yapılıyor, sihirleniyor yani mühürleniyor. Yani 7 tane blok seçiyor takımlar, aynı blok markalar daha doğrusu fabrikalar. Bunlar Dorna bünyesinde muhafaza ediliyor ve 7 tane motor bloğu kullanma hakları oluyor. Zaten motor bloğunu geliştirebilme ihtimalleri normal zamanda da yok. Onlar mühürleniyor. Şu anki durumda hani gelecek sezonun motorunu geliştirebilme testler de yok çünkü. Gelecek sezonun motorunu geliştirme imkanları da yok. Aynı zamanda aerodinami yani istediği parça istediği kadar kullanabilecek durumda da değiller. Bunların hepsi kurallarla yasaklandı. Sadece Aprilia ve KTM'de biraz serbest noktada bu durum. Onun dışında dediğin şeye ben de katılıyorum. Tecrübeli pilotlar biraz daha motosikletlerinden maksimumu alıp önündeki yarışa bakmaya odaklı olabileceklerken genç pilotların işi biraz daha zor. Sonuçta daha az tecrübeliler ve yani 13 yarış var. Çok sıkı bir takvim var ve normal bir durum değil. Çok az insan var padokta. Mesafeler, iletişim biraz zor olacak. Mesafeler uzak olacak. Tabii medyaya ayrılan vakit de azalacak. Farklı organizasyonlar, PR aktiviteleri yok. Basın toplantıları azalacak muhtemelen. Yani biraz daha takım ve sürücü baş başa kalacak olsa da yine de motosikletleri geliştirme imkanları kısıtlı olacak. Dediğin gibi Rossi, Dovizioso, Crutchlow, Marquez gibi tecrübeli isimler ön plana çıkabilir. Bu arada Rins'in de kaçıncı senesi ya? Onu da artık bence şeyden çıkaralım. Sonuçta iki tane galibiyeti var artık. Bir Quartararo kadar çaylak da değil. Tamam bir Rossi Marquez kadar tecrübeli de değil ama bir yarış galibiyetini tatmış bir isim Suzuki ile. Yani evet. Nispeten o da tecrübeli bir isim. Sanırım dördüncü sezonu bu sene. 17, 18, evet, evet, 19, 20. Evet. Dördüncü sezonu ve uzun bir süre daha Suzuki ile birlikte olacak. Evet, bu tecrübe konusu böyle yani özetle. Ben de aynı fikirdeyim seninle.
O zaman ben biraz daha sürücüler odaklı konuşmaya geçelim diyorum. Öncelikle şunu soracağım. Direkt aktüel olacak ama verilen arada motocross yarışına köprücük kemiğini kıran bir Dovi var. İtalya'yı ayağa kaldırdı. Ducati'yi ayağa kaldırdı. Gigi Dalinha'nın masayı devirdiği konuşuluyor. Yani bu sezonun sonunda da kontrat biterken bunu yapması bir de. Ben direkt bunu soracağım. Muhtemelen dinleyiciler de bunu arkadaşlarına soruyordur. Ducati sizce onunla yeni kontrat yapacak mı? Öncelikle bunu sorayım.
Şimdi tamam, ben de en son hemen o sorudan başlayayım. Sonra kazaya doğru gideriz. Şu an yani Ducati istiyor Dovizioso'yla sözleşmeyi yenilemek. Fakat şöyle bir durum var. Hani Dovizioso'nda belirli şartları var. Hani bana yeni bir programla gelin diyor. Hani elimizdeki var olan programı tükettik. Olabilecek maksimum şey buydu. En iyi ikinci olabiliyorduk. Marquez'i bu kadar zorlayabiliyorduk. Bana yeni bir program ve mentaliteyle gelin diyordu. Dovizioso ve biraz daha para istiyordu sanırım. 8 milyon euro gibi bir ücret istiyordu. Ducati'de buna yarısını bile yaklaşmıyordu bu ücretin. O yüzden yani aslında iki taraf da birbirine mecbur. Fakat orada bir Jorge Lorenzo sesleri yükseldi. Önce Lorenzo ile görüştüğü söylendi Ducati'nin. Sonra Lorenzo bunu yalanladı. Daha sonra Lorenzo'nun babası Chico Lorenzo'ydu sanırım adamın adı. Doğruladı görüştüklerini. Ya böyle bir ikilemde kaldılar ama bence ya bu kaza şöyle bir durum. Şimdi konunun ikinci bölümüne geleyim. Birçok insan bu kaza için Dovizioso'yu çok suçladı ki böyle kazalar için daha önce çok herkesin başına geldi. Bu Rossi MX yaparken kaza yaptı, normal cross yaparken kaza yaptı. Suzuki'nin Rins'in başına gelmişti bu daha önce. Yani birçok pilotun başına geldi bu. Fakat bazı insanlar çok kızıyor bu duruma. Yani neden bu adamlar, yani milyon dolarlık insanlar pistte zaten yarışıyorken neden toprakta böyle tehlikeli antrenmanlar yapıyorlar falan diye. Şimdi böyle bir durumda yani bunlar normal sporcular değil. Tamam atlet hepsi evet ama sadece spor salonunda saatlerce çalışarak pistte hızlı olamazsınız. Aynı zamanda herhangi bir farklı bir motosiklet dalında da farklı türde bir motosiklette de vücudunuzu zinde tutmanız gerekiyor. O kas hafızalarını, o toprakta motosikletin kayışını bunları kontrol edip asfalttaki sürüş yeteneğini geliştirebilme fırsatı tanıyor bu olay sürücülere. Yani o yüzden ne denir bu duruma? Yani yarış kazası denir ya. Bu da bir yarış kazası. Bu işin bir parçası. Yani bu işi yaparken sakatlanmak. Hatırlıyorum daha önce Rossi bir kez sol bacağını kırmıştı galiba. Sol kaval kemiğini. Son 3 hafta sonra dönmüştü. Bir kez de Mugello öncesi motosiklet sanırım toprağa saplandıktan sonra motosikletin gidonuna göğüs kafesini çarpıp göğüs kafesini bayağı bir hırpalamıştı. Aynı zamanda Lorenzo'nun da böyle bir kazası vardı Ducati'deyken. Scofovit kemiğini kırmıştı el bileğindeki. Ya bu işin bir parçası. Bundan kaçamazsınız. Bu sürücüler eninde sonunda motosiklet üzerinde yarışacaklar. Ki şöyle söyleyeyim, Rossi'ye babası yasaklamıştı MX yapmayı, yani atlayıp zıplamayı. Rossi bu sezon, yani kariyerinin sonlarına gelirken, sözleşmesi bitmişken Yamaha'yla, yani yerine bir sürücü alınmışken, Quartararo alınmışken, bir anda MX yapmaya başladı adam seneler sonra. Yani bu da bu pilotların ne kadar hırslı, ne kadar kazanmaya aç, istekli olduklarını gösteriyor özetle. Dovizioso'ya dönecek olursak, yani kazanın sözleşme durumunu etkileyip etkilemeyecek olsa, bence etkilemeyecek. Çünkü şöyle bir durum var, yani %100 olarak dönemeyecek Herez'e. Sezona da %100 olarak başlayamayacak. Fakat başlasaydı da muhtemelen aynı noktada olacaklardı. Sonuçta Ağustos ayında konuşmaya başlayacaklar bu arada. Ducati ve Dovizioso tekrar görüşmeye. Yani iki yarış zaten yapılacak Herez. İki Herez yarışı yapılacak. Sakatlansa da sakatlanmasa da Ağustos ayında görüşülecekti. Yani Herez'de kötü sonuç alırsa Dovizioso, Ducati kimle imzalayacak? Öyle bir durum var. Soru işareti var. Bu arada Dovizioso'nun menajeri de bir yıllık boşluk bırakabilir dedi Dovizioso için. Tabi bu da ne kadar mantıklı olur? Bir yıl sonra tekrar geri dönünce nasıl koltuk bulacak kendine? Ya bunlar hep soru işareti. Ağustos ayında çok daha net göreceğiz ama bence kaza çok fazla etkilemedi sözleşme görüşmelerini. Öyle söyleyebilirim yani.
Anladım abi. Valla Lorenzo için şunu söyleyeyim ben. Eski dosttan düşman olmaz. Ama ben Lorenzo'nun bu saatten sonra, geçen yıl da burada konuştuk, şampiyonluk mücadelesi verebileceğini düşünmüyorum. O yüzden yani takım arkadaşı da Jack Miller olacak. Yani şampiyonluk mücadelesi vermesi için Ducati'nin başka bir pilot bulması lazım. Bakalım yani nasıl olacak, nasıl bitecek. Şimdi diğer takım, az önce de zaten biraz konuştuk, Yamaha'ya gelirsek, takım şefi Galbi Seyra ile yollar ayrıldı.
Yani Rossi'nin takım şefi.
Evet, Rossi'nin takım şefi. Ve David Munoz oldu. David Munoz, VR46 Akademi'den çıkan bir diğer isim, Pecco Bagnaia'nın takım şefiydi Moto2'deyken. Onu oradan tanıyoruz. Sizce bu takım şefi değişikliği, az önce sizin de belirttiğiniz gibi Rossi'nin bu sezon bitecek kontratı sonrasında yarışmaya devam edip etmemesi konusunda değişikliğe sebep olur mu? Yani bu çok şey bir soru ama, yani kesinlik olmayan bir soru ama size bunu sorayım ben öncelikle.
Yani şöyle söyleyeyim, MotoGP'de motor sporlarında yani takım arkadaşlığı yapılan spor, yani takım arkadaşının aynı anda rekabet ettiğin bütün sporlarda şu klasik cümle vardır. Takım arkadaşın senin en büyük rakibindir. İlk olarak geçmen gereken kişi odur. Geride bırakman gereken kişi odur. Çünkü aynı motosiklettesiniz, aynı takımdasınız. Bunu yaparken de çalıştığınız isimler çok önemli. Tam aynı takımda olabilirsiniz ama kendinize ait birer takım daha var orada. Sürücüler garaja girdiğinde onların yanına giden ilk kişi, dediğin gibi, takım şefleri oluyor. David Munoz oluyor. Daha önce Galbi Seyra vardı. Ondan önce Jeremy Burgess vardı. Yani Rossi de bu arada hani kariyeri boyunca çok fazla takım şefi değiştirmemiş bir isim. Mick Doohan'ın ekibinden gelmişti Jeremy Burgess, yanlış hatırlamıyorsam. Daha sonra Forcada ile çalıştığımı, çalışmadığımı tam bilmiyorum. Galbi Seyra ile, pardon, son Jeremy Burgess'ten sonra bir sürü şampiyonluk kazandıktan sonra Galbi Seyra'ya geçtiler. Galbi Seyra'dan sonra da artık kariyerin son birkaç sezonunda Munoz'la çalışacaklar. Yani bu şu açıdan biraz boostlayabilir bu durumu. Takım içindeki dengeleri değiştirebilir. Munoz daha data odaklı, daha elektroniğe hakim. O konularda biraz daha iyi bir isim. Ki zaten en büyük problemi Yaman'da elektronikler, bildiğimiz üzere. Galbi Seyra biraz daha eski kafalı ve old school tarzı sahip bir isimdi. Onunla yollar ayrıldı. Bir de Galbi Seyra da tabii şey diyordu, yani biraz daha ailemle vakit geçirmem gerekiyordu. Artık yaşı da yükselmişti. Yani yeni bir kan açıkçası Rossi için. Yani ben olumlu etki edeceğini düşünüyorum ki ilk bildirimler de böyle zaten. Yani biraz daha iyi anlıyorlar elektronikleri. En azından Yamaha'nın Rossi tarafı daha iyi anlıyor. Yani geleceği konusunda nasıl şekillendirir? Muhtemelen Petronas'la 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak kadar etkileyebilir. Daha sonrasını bilemeyeceğiz. Onu zaman gösterecek tabii ki.
Şimdi bence, ben kendi açımdan konuşursam, bence Rossi zaten kendini de biraz demeçlerinde belirtti. bu savunma da hani oradan biraz kaynak alacağım. Bu pandemi arası biraz bana iyi geldi dedi. Ben eğer bu pandemi olmasaydı, yani normal bir sezon olsaydı 2020 sezonu her zaman gibi az önce konuştuğumuz, bence Rossi bir sezon sonu bırakacaktı. Ama bu arayla beraber Rossi bence bir 2021 sezonunda Petronas'ta göreceğiz onu. Ama işte yani nasıl olur, nasıl biter, takım arkadaşı muhtemelen şey olacak, Morbidelli.
Evet, yani o konuda şöyle son gelişmeler. Yani iki tarafta birbirine yeşil ışık yakıyor. Razlan Razali Petronas takımının sahibi dedi ki Rossi özel bir isim. Tabii ki biraz uzun sürecek sözleşmeleri görüşmek. Ama şöyle bir gözdağı verdi. Yani burası Rossi'nin MotoGP'ye elveda diyeceği yer olmayacak. Burada biz rekabet için buradayız. Kazanmak istiyoruz. Rossi bunu bilerek gelecek buraya dedi ki zaten Rossi öyle bir karakterde değil. Hani veda durumu için hayatta takım değiştirmez. Yani veda için piste de çıkmaz. Yani son kanının son damlasına kadar yarışır, ondan sonra bırakır. Eyvallah. Şu an son durum, aralarındaki son durum, Jerez yarış haftasında muhtemelen açıklanacak sözleşme. Dediğin gibi Morbidelli olacak takım arkadaşı. Pürüzler şunlardı. Rossi'nin şu anki ekibi bir 5-6 kişilik kemik bir kitlesi var. Kitlesi var onun orada. Datacısı var. Uccio var. Flamini var, datacısı. Alex Brice var. Stefan'dı galiba. Stefan mıydı? Tam hatırlamıyorum. Mekanikerleri var. Petronas diyor ki biz bu mekanikerlerden sadece 2 veya 3'ünün maaşını karşılayabiliriz. Onun dışındakileri size bırakıyoruz. Tabii Rossi nasıl bir cevap verdi onu bilmiyorum. Sadece Flamini'ye ücret vereceğini biliyorum Petronas'ın. Onun dışındaki isimleri bilmiyorum. Bu pürüz muhtemelen giderildi. Yarı yarıya mı anlaştılar, yoksa Rossi kendi cebinden mi verecek 2 sezon, yoksa sponsorlar mı araya girdi, bunu bilmiyoruz. Muhtemelen bu konular giderildi. Artık Jerez yarış haftasında Rossi'nin 2021 ve 2022 sezonlarında yarışacağı takım Petronas olacak ve bu açıklanacak. Yani şu açıdan bakıyor Petronas da biraz. Şöyle bir açıklaması vardı Razlan Razali'nin. Hani hem Hamilton hem de Rossi gibi bir iki isme aynı takımda buluşturuyoruz diyor. Yani Formula 1'de Hamilton var, MotoGP'de takımımızda Rossi var. Yani daha büyük bir sükse olamaz herhalde. Biraz bu açıdan bakıyorlar. Şu açıdan da bakıyorlar aynı zamanda. Yani Rossi senelerdir evet kazanamıyor. Kazanmaya çok yaklaşıyor, olmuyor bir türlü. Yamağı tekliyor falan bir sürü şey. Belki biraz Eric de Sey bu arada bunun açıklamasını yaptı. Yamağı Avrupa CEO'su Top Speed Channel'da Yiğit abinin programında şöyle bir cümle kurdu. Yani bu sözleşme de, bu anlaşma da biraz şununla alakalı. Rossi senelerdir baskı altında Yamağı'da, fabrika takımında. Onu özel bir takıma alarak, üzerindeki baskıyı kaldırarak çok daha relax ve kafasını sakin bir şekilde sürmeye onu iterek çok daha başarılı sonuçlar elde edebiliriz dedi Rossi hakkında. Yani özetle Rossi'nin sözleşme durumu bu. 2 sezon daha Petronas'ta izleyeceğiz onu. Ki açıkçası ben çok mutluyum bu durumdan.
Anladım abi. Abi ben bir diğer fabrika takımı olan Honda'ya gelirsek, Honda'da biliyorsun gelecek sezon için Alex Marquez'in koltuğuna Pol Espargaro'nun geçeceğini herkes söylemeye başladı. Kesinleşen bir durum yok ama muhtemelen bu süreç böyle işleyecek. Şimdi Alex Marquez açısından bakarsak, şimdi gelişme ihtiyaç duyan bir isim. Zaten abisinin de yanında. Bu süreç, yani kendisinin koltuğuna daha sezon başlamadan başka birinin geçecek olması gelecek sezon için, onun gelişimini etkiler mi? Ben ilk olarak bunu sorayım size.
Yani şöyle söyleyeyim, gelişimini etkileyeceğini sanmıyorum. Zaten hani bir olay nasıl başladıysa öyle biter. Yani bunun kokusu zaten belliydi. Neden? Şöyle, Lorenzo ayrılmaya karar verdikten sonra, Honda da buna izin verdikten sonra zaten Honda'nın Alex Marquez'den başka çaresi yoktu. Hani kimseyi alacak durumda değildi oraya. Quartararo imzalamıştı. Vinales imzalamıştı. Birçok pilot kendi takımlarıyla veya farklı takımlarla anlaşma yapmıştı. Zaten Marc Marquez'in baskısıyla da Moto2 ve Moto3 şampiyonu Alex Marquez oraya geldi. Fakat tabii şöyle bir durum var. Eğer testlerde gerçekten hızlı olsaydı, yani 1.5 saniyeden, en 1.5 saniye uzaktı Marquez'e, abisine. Eğer 1 saniyenin altında yakın olsaydı bu kararı almazlardı. Orada şeyi denediler biraz. Ya şu çocuğu oturtturalım bu makineye, kimse süremedi şimdiye kadar. Belki bu çocuğun kardeşi sürer. Alex Marquez sürer bu motoru ve hızlı olursa kaptık. Buna da 5 yıllık sözleşme imzalarız. En azından motosikleti birden fazla kişinin şampiyonluğa götürüp götüremeyeceğini görmüş oluruz. Şu an sadece Mark Marquez götürebiliyor motosikleti şampiyonluğa. Yani testlerde de öyle bir sonuç çıkınca tabii Pol Espargaro gibi bir pilotla da flörtleşince neden olmasın dediler. Marquez'i motosikleti geliştirmeye ittirecek bir isim Pol Espargaro. Geçmişten özellikle Moto2'den büyük bir hesaplaşmaları var. Pol Espargaro ikinci olmuştu. Mark Marquez şampiyon olmuştu Moto2'de. Pol Espargaro da çok formda. KTM'yi inanılmaz geliştirdi. Bir podyum var ve bir kere de ilk çizgiden başladı. Gerçekten çok iyi geliştirdi. Tek turlarda cumartesi günleri sıralama seanslarında çok iyi Pol Espargaro. Kişisel olarak çok formda. Sürüş tarzı da Honda'dan uzak değil açıkçası. O yüzden Mark Marquez'in yanına Pol Espargaro muhtemelen gelecek. Çünkü KTM zaten 2021 için bütün 4 kadroyu da doldurdu. Hemen ondan bahsedeyim. Fabrika takımında Brad Binder ve Miguel Oliveira olacak. Tek 3 tarafında, yani özel tarafta, özel KTM'de de Danilo Petrucci ve Iker Lecuona olacak. Orada doldu KTM'de. Bu durumda da Pol Espargaro'ya Honda fabrika koltuğu yolu gözüküyor. Ben de senin gibi bu sürecin böyle işleyeceğini düşünüyorum. Yani konunun ilk bölümü böyleydi. Alex Marquez konusunun. Şey olarak ikinci şundan da bahsedeyim sen sormadan. Gelişimini nasıl etkiler diye söyledin. Bence etkileneceğini düşünmüyorum. Sonuçta çaylak. Yani kaç tane insanın şimdiye kadar galiba bir kez oldu bu. Belki iki kez olmuştur. Pedroza'ya da aynı şey oldu galiba. Yani gelir gelmez bir alt sınıftan gelir gelmez direkt fabrika, Honda fabrika pilotluğuna geçti. Alex Marquez de öyle yaptı. Yani bu büyük bir şans. Yani zirveden başladı. Sadece şöyle bir durum var. Biraz daha baskı altında olmadan, kazanma baskısı altında olmadan seni LCR'a alalım, özel takımımızı alalım. Orada biraz daha öğren, MotoGP'yi öğren. Daha sonra tabii ki Honda'da senin durumuna bakarız diye bir durum söz konusu açıkçası.
O zaman LCR, Honda koltuğu konusuna gelirsek şimdi orada da
evet.
Şimdi 3 tane aday var.
Senle yayından önce konuşmuştuk. Asıl bomba zaten orada kopuyor. Evet, dinliyorum seni. Sen biraz özet geç.
Şimdi orada 3 tane aday var. Nakagami, Cal Crutchlow ve Alex Marquez var. Ve gerçekten ortalık panayır yeri. Neden? Çünkü bu üçünden kim devre dışı kalırsa gerçekten biraz yazık olacak.
Kesinlikle evet.
Şimdi ben tek tek gidelim diyorum. Şimdi Honda bir Japon markası. yani şimdi Nakagami için bakarsak çok basit olacak belki ama Nakagami'yi almak takıma Asya'da bir tanınırlık demek, popülerlik
evet,
demek.
Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Yani şey değil, az değil yani dediğin şey doğru. Evet.
Evet yani öncelikle şunu sorayım, Nakagami de geçen sezon bilhassa bence fena gitmedi. Ben ilk onu sorayım. Sizce Nakagami'nin burada diğerlerine göre daha mı yüksek bu koltuğu alma oranı yoksa elenecek mi diyorsunuz? Ben ilk onu sorayım.
Şimdi şöyle bir durum var. Bence 3 ismin de şansları eşit ve hepsinin farklı güçlü yönleri var. Birincisi Nakagami Japon dediğin gibi. Honda'yı biliyor ve özel takımda olmaktan şikayetçi değil. Dediğin gibi geçtiğimiz sezon iyi işler de yapmadı değil. Özellikle cumartesi günleri Q2'ye fazlasıyla kaldı. Yani misyonunu tamamlamış gibi. Yani onun Japon olma güçlü tarafı var. Cal Crutchlow'un tecrübesi var ve o da artık kariyerin sonuna yaklaşırken hala çok da şikayetçi değil. Honda ile olmaktan mutlu. Onun da şöyle bir avantajı var. O da griddeki tek İngiliz pilot. Yani Silverstone'da tamam 100 bin insan geliyor neredeyse belki daha fazla ama tabii hepsi onun için gelmiyor. Yani birçoğu onun için gelmiyor ama yani insanları oraya çekmek için büyük bir avantaj ve neşeli bir tip. Herkesin sevdiği bir karakter Cal Crutchlow. Dorna CEO'su Carmelo Ezpeleto şöyle bir cümle kurdu. Yani MotoGP'den gitmesi durumunda Cal Crutchlow'un ona özel bir şart sağlayabiliriz MotoGP'de kalması konusunda gibi bir şey söyledi. Belki tek motosikletlik bir takım gibi bir şey düşünülebilir onun için. Alex Marquez durumunda da şöyle bir durum var. Alex Marquez zaten HRC ile sözleşmesi var. Yani Honda ile sözleşmesi var. Honda fabriko pilotu. Geleceği açık. Eski Moto2 ve Moto3 şampiyonu. Daha doğrusu taze Moto2 şampiyonu. Ve Mark Marquez'in kardeşi. Yani çok büyük bir aslında gücü var. Yani olağan şartlarda şu anki durumda sen diğer isimleri sormadan ben özet geçeyim. Sen sonra tekrar açarsın konuyu. Nakakami ve Alex Marquez muhtemelen 2020 sezonunda LCR Honda'da yarışacak. İşin başka bir boyutu Carl Crutchlow'da muhtemelen Aprilia'ya gidecek. Çünkü Aprilia iyi bir atılım yaptı. Ferrari'den bir isim getirmişti. Riviola'ydı galiba sanırım, hatırlamıyorum. İyi evet, geliştirdi. Evet. Aprilia motosikleti iyi geliştirdi. Özellikle sezon öncesi test podcast'inde konuşmuştuk. İyi başarılılardı. Aleix Espargaró iyi geliştirdi motoru. Yanına da bir tecrübeli pilot lazım. Çünkü Andrea Iannone kayıplarda 18 aylık ceza aldı. 4 yıla uzaması mümkün. Savadori'yi getirdiler test pilotu. Evet. Olmadı. Bradley Smith'le de yürümez bu iş. Aprilia'da olmuyor o test pilotu. Ya yani Aleix Espargaró'nun yanına muhtemelen Carl Crutchlow gelecek 2020 sezonunda. Durum bu yani.
Ben şimdi, evet, güzel özetlediniz. Ben şimdi Carl Crutchlow konusuna tekrar girmek istiyorum. Şimdi Carl Crutchlow 1985 doğumlu bir isim. Artık biraz yaşlandı. Eskide bir Ducati sürücüsü biliyorsunuz. Evet. KTM'de dolu şimdi. Yani diğer takımlara bakarsak. Iannone'nin de bu ay sonu benim bildiğim dava KAS'ta şu an. Doping cezası onaylanırsa tekrar, yani en azından Ducati olmasa da bir Aprilia yapar mı Carl Crutchlow? Yani az önce siz bahsettiniz ama gitti diyelim. Bence de yani Aprilia'da gelen isim gerçekten büyük bir isim. Siz de bahsettiniz. Ravioli eski şeyin Leclerc'in gelişim direktörü Ferrari'deki. Yani Carl Crutchlow bence en azından bırakacak bir adam değil. Ama bir yandan da kendisinin demeçleri var. Hani çocuklarımla ilgilenmek istiyorum falan.
Yani durum şu. Ya kimse 2020 sezonu gibi bir sezonda, 2020 yani 13 yarıştan oluşan bir pistte, pandemi şartlarının altında gerçekleştirilen bir sezonda yarışmayı bırakmak, emekli olmak istemez. O yüzden belki bir sezonda herkes kendine şans tanıyacak. Carl Crutchlow bunlardan biri. Yani emekliliğe yakın Crutchlow ama evet, kariyerini Aprilia'da bitirirse gerçekten güzel olur. Ducati'de yarıştı, Honda'da yarıştı, Yamaha'da yarıştı. Şimdi Aprilia'da yarışacak. Dördüncü farklı markası olacak. Aprilia'da gelişime açık ve nispeten 2020 testlerinde iyi bir motosikletle geldiler. Ben faydası olacağını düşünüyorum. Yani bu sayede gridde de ekstradan fazla bir takım görmeyiz. Yani tek motosikletli bir takım. Aprilia'nın da zaten yani kimi alabileceğini düşünüyorsun. Yok yani isim şu an. Moto2'den belki Gresini'den birkaç isim bakabilirler. Ama onun dışında sanmıyorum ben. Yani muhtemelen Aprilia'da KTM olacak. Şey düzeltiyorum. Carl Crutchlow olacak Aprilia'da.
Carl Crutchlow. Şimdi bir de Carl Crutchlow'un en büyük belki de gücü diyelim. Bir İngiliz pilot. Ve hani bu MotoGP içinde BT Sport gerçeği var.
Kesinlikle
yani
çok
en büyük yayıncısı. Onlar da kalmasını isteyecektir doğal olarak Carl Crutchlow'un. Ve İngiltere'de de çok tanınan bir isim. Gerçekten adanın tarihinin en büyük muhtemelen sürücüsü.
Yani onlardan biri diyebiliriz, evet.
Evet, yani o isimlerden biri en azından, evet. Yani bakalım ne olacak yani. Bence LCR Honda vermeli koltuk. Ama işte yani orada Alex Marquez faktörü, o soyadıyla muhtemelen ben de onun alacağını düşünüyorum. O zaman abi ben teşekkür ederim size. Ya,
ben de çok teşekkür ederim. Şey, son olarak şundan bahsedeyim. Hani şeyden hiç bahsetmedik. Şimdi tamam Ducati'ye şey gitti. Jack Miller. Jack Miller'ın yerine kim geldi? Bundan bahsetmedik. Jorge Martin gelecek. Moto3 şampiyonu Jorge Martin 2021 sezonunda muhtemelen Bagnaia ile birlikte.
Wonderkid tayfa.
Evet, evet, iki tane Wonderkid. Biri Moto3, biri Moto2 şampiyonu. Tabii Bagnaia'nın da bu arada şeye gitme ihtimali vardı, Aprilia'ya. Veya Morbidelli'nin. Yani bunlar hep konuşuldu. İtalyan sürücü, İtalyan takım, İtalyan motosiklet. Yani bunlar hep konuşuldu ama şu anki durum Bagnaia'nın 2021'de Pramac'ta kalması, yanında Jorge Martin'le birlikte Petronas'ta da Morbidelli ve Rossi'nin devam etmesi yönündeydi. Bu kadar yani, muhtemelen bütün her şeyi konuşmuşuzdur şu an.
Yani muhtemelen en azından sezon başlangıcını özetlemiş olduk. Haftaya Herez'de saat kaçtaydı yarış?
Öğleden sonra 3.
Evet, 11:00'da. Bakalım ne olacak yani, gerçekten ben merakla bekliyorum. Özledim mi ya gerçekten? Özledim yani.
Herhangi bir tahminin var mı bu arada bu konuda? Hani kim kazanır, kimler ilk ona girer, kimler patlar?
Ben tamam, o zaman güzel bir konuya değindiniz. Ben en azından kendi podyumumu oluşturayım. Ben ilk sıraya Marc Márquez'i koyuyorum. İkinci sıraya Vinales. Üçe de bir Alexis koyuyorum. Quartararo da yarış dışı kalır.
Acı çok şey
bir
oldu.
Bir anda öyle bir şeyim geldi.
acımasız oldu, çok acımasız oldu, evet.
Yani Quartararo yarış dışı kalacak bence, yani böyle bir hata yapacak. Ama Marquez kazanacak gibime geliyor. Ama bilmiyorum yani, mesela Alexis çıkar, yeri göğü inletir memleketinde.
Yani
bilmiyorum, sizin görüşünüz ne? Yarış hakkında bir beklentiniz var mı?
Yani ben MotoGP sonuçları konusunda hani tahmin tam çok fazla takip ediyorum. Eyvallah. İnsanlar şey bekliyor. Ya kesin, yani bu kadar çok takip ediyorsan bilirsin falan diye. Yani genelde yanlış çıkıyor benim şeylerim, tahminlerim. Datalara baktıktan sonra karar vermek daha mantıklı ama şöyle bir genel olarak baktığımda ben de Marc Márquez'in kazanacağını düşünüyorum. Fabio Quartararo'yu senin gibi yarış dışı bırakmak yerine podyuma taşımayı düşünüyorum. Rins'le birlikte. Muhtemelen bu üçlü arasında gidip gelecek. Yani bu üçlüye bir plus Vinales ekleyebilirim. Márquez kazanır. Podyum mücadelesinde de Rins, Quartararo ve Vinales arasında gider diye düşünüyorum. Alex Márquez'in ilk ona girebileceğini de düşünmüyorum bu arada.
Hayda.
Yani şöyle bir de durum var. Şimdi mesela geçtiğimiz hafta Formula 1 izledik ilk yarışı. Hani bu adamlar aylarca evlerinde motosiklet ve araba kullanmadan kaldıkları için gerçekten bir açlar. Ve Formula 1'in aslında ilk yapılması bizim için avantaj oldu. Neden? Çünkü o çok fazla yarış dışı kalan isim oldu. Tabii teknik arızalar da çok fazla oldu ama sürücü hataları da, hırslar da çok fazla oldu. Bence MotoGP sürücüleri bunu izleyip biraz daha sakin olup daha mantıklı bir şekilde yarışı sürdürmeye yönelik hareket edeceklerdir. Yani MotoGP, yani Formula 1 kadar kanlı geçmeyecektir Jerez. Ama Jerez küçük, dar bir pist. Moto2'ye daha uygun bir pist. Yani bu kadar güçlü motosikletlerle de yani onları orada ehlileştirmek çok zor. Mutlaka olaylı olacaktır. Ama hava şartları güzel olursa bence çok keyifli bir yarış izleyeceğiz. Umarım eğleniriz haftaya 19 Temmuz'da.
Evet, ben o zaman abi tekrar teşekkür edeyim. Her zaman gibi kırmadınız, geldiniz.
Rica ederim, ben de çok teşekkür ederim. Keyifli bir MotoGP sohbeti oldu aylar sonra.
Evet, aylar sonra. Jerez'den sonra da konuşuruz muhtemelen. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere, hoşçakalın.